Merhabalar, ben Türkiye'nin en popi sinema yazarı Umur Çağıntaş ve Seda Artar'la O Podcast'in yeni bölümünde tekrardan huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz Sayın Artar.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, sizleri sormalı.
Ben de iyiyim. Minik YouTube ünlülüğü. Ondan sonra azıcık işte Venedik'teki ünlülerle uğraşma falan filan derken enteresan bir hafta oluyor benim adıma.
Evet, şey, festivale gitmeyen tek biz mi varmışız gibi hissettin mi sen de?
Garip bir şekilde grev olmasına rağmen bunu hissettim sanırım. Bir,
evet, neredeyse hiç ünlü olmamasına rağmen. Filmler çok iyi ama yani her filmi beğendiler.
Evet.
Ay, şu çok kötüymüş, duymadık hiç. Yani konuşuruz zaten. Bir de bir iki tane minik çatlak ses çıkıyor bazı filmlerde ama. Ya insanlar festivalde olmayı özlemiş, maskesiz film izlemeyi özlemiş, bu olabilir. Ya da gerçekten çok iyi bir film yılı.
Şimdi Telluride ve Toronto'ya güvenmem ben pek. Ama Venedik daha bir Avrupa basınının da ağırlıkta olduğu bir yer olduğundan. Hani Avrupalıları çok sevdiğimden değil ama Avrupalılar pek abartmaya Amerikalılar kadar meyletmiyorlar. Bence de iyi bir sinema yılı olabilirmiş gibi duruyor. Ama şunun da farkındayım. Çok aşık oldukları şeylerin sayısı bir hayli az. Genel olarak ama hep pozitif reaksiyonlar alıyoruz filmlere karşı. Onu da evet, haklısın yani. Biz bu arada bugün izlediğimiz şeyleri değil, izlemediğimiz şeyleri konuşacağız ve birazcık da Oscar yarışına gireceğiz. Neticede O Podcast neyin kısaltması? Oscar'ın kısaltması. Hayır, düşündüğünüz şey değil. ya Venedik'ten ve Telluride'den gelen tepkiler üzerine birazcık sohbet edeceğiz.
Evet, ekrana ekmek banacağız bugün.
Aynen, aynen. Nelere? İşte kesin burada şimdi hevesle bir şeylerden bahsedeceğiz. İzleyince zortlayacağız. Ya da burada ama bu filmde yani kimin umurunda diyeceğiz. İzleyince bayılacağız. Bunlar yaşandı vakti zamanında. Ve tekrar yaşansın diyerek açılışı yapıyorum. Ve ilk olarak bence, ya ben çünkü podcast dahilinde de pek çok kez çok merak ettiğimi dile getirdim. Fakat kötü patladım. Saltburn'u konuşalım. Sedacığım sen haklı çıktın.
Estağfurullah. Yani buyursan başla ya.
Saltburn, Promising Young Woman'ın yönetmeni Emerald Fennell'ın çektiği Talented Mr. Ripley referansıyla pazarlanan bir işti. Açıkçası ben çok ümitliydim. Hatta geçen bölüm şey diyordum. 4 kadın yönetmen aday olabilir mi falan. Olamıyormuş arkadaşlar. Emerald Fennell'ın filmi kötü patladı. Genel olarak yorum şu. Yani filmin çok zorlayıcı olduğu, ana karakterin motivasyonunun hiç anlaşılmadığı ve gerçek bir çorba olduğu aslında.
Fragman da öyle gözüküyor bu arada.
Evet ya.
Böyle atanamamış Baz Luhrmann filmi gibi gözüküyor biraz.
Ya Promising Young Woman'da aslında biz bunu hissetmiştik de ben niye tekrardan ümitlendim Seda? Neydi beni ümitlendiren? Talented işte Mr. Ripley bunu. Herhalde.
Evet, Anglo-Sakson bir Talented Mr. Ripley izleme ihtimali. Yani oyuncuların isimleri olabilir. İlk görseller bence çok umut vadediciydi. Ya şu var, Emerald Fennell olduğu iddia edilen yönetmen değil bence. Yani problem bence orada. De. Sanki böyle çok olgun bir sinema dili ve çok iyi düşünülmüş senaryolarla çalışıyormuş gibi satılıyor bize. Ama zaten yani bir Promising Young Woman izledik. O da korkunç bir filmdi bence. Kerry Mulligan'a rağmen. Ve hatta Kerry Mulligan sayesinde. Çünkü hani Kerry Mulligan'ın yerine No Name bir isim oynasaydı adından asla bahsetmeyeceğimiz bir filmi alıp böyle yeni feminist manifesto diye önümüze koydular. Çok sorunlu bir filmdi bence. Onun üzerine bir sonraki filmin arkasında kim var bilmiyorum ama ben bir sonraki filmini çekmek için çok uğraşması gerekirken çok hızlı bir şekilde ilerleme fırsatı buldu. Bence onunla ilgili. Ha, filmi izleyeceğim ben, merak ediyorum. İzleyince bir daha konuşuruz ama oralarda bence problem yani.
Bu arada senin tweetini gördüm ben. Jacob Elordi'nin neden ünlü olduğunu anlamıyorum.
Hı hı. Yani nedir Euphoria herhalde değil mi?
Evet, evet, tamamen Euphoria. Yoksa yani Euphoria'da da çok iyi değil. Ama Euphoria'da böyle klasik şey, daddy issues'u bol, sıkıntılı bir karakteri canlandırıyor. Pek de böyle ağzının içine konuşa konuşa büyülendiren erkolar vardır ya. Tam bir öyle bir rol. Oradan sebep insanların düşmesi. Yoksa haricinde zaten Jacob Elordi neyde oynamış ki?
İşte ben onu kaçırdım. Şimdi. Yani bir tabii Zendaya bağlantısı varmış galiba. Onunla bir dönem takılmışlar.
Aa.
Ha, bir dönem birliktelermiş. Galiba Tom Holland'dan önceki erkek arkadaşı Zendaya'nın. Yani o diyorsa vardır bir bildiği. Ama yine de ben şey falan çok düştü önüme. Bu Venedik'te ağır çekim seyircileri selamlıyor falan. Yani hani İstiklal Caddesi'ne git, oradaki dükkanlarda o tipten o kadar çok var ki.
Ya Zendaya'nın da ne kadar abartıldığını umuyorum, bir noktada konuşuruz bu arada.
Irkçısın.
Şu an festivalden en iyi reaksiyonları almış. Böyle %96 Metascore'la, %98 Rotten Tomatoes'ta açılışı yapan Yorgos Lanthimos filmi Poor Things. Emma Stone'umuza ikinci Oscar geliyor mu acaba?
Ooo diyoruz. Ben çok heyecanlıyım tabii ki Poor Things'le ilgili. Özellikle Barbie benzetmeleri yapılıyor. Hani Barbie'nin olamadığı film bu film diyorlar. Her ne kadar hani kadın yönetmen, erkek yönetmen farkından dolayı bir parça şüpheli olsam da çok çok heyecanlıyım. Frankenstein benim çok zaten hani sevdiğim bir hikaye. Mary Shelley'nin ruhuna değsin demek durumundayım. Sen ne düşünüyorsun?
Bunu konuşmuştur, onu soracaktım sana. Yani birisi yazmış sanırım, birazcık tepki de görmüş yazdığı şey. Yani filmin okey, tamam filmi sevdik. İşte Frankenstein'ı bir feminizm üzerinden okumaya çalışıyor bu hikayeyi. Feminist bir Frankenstein anlatıyor. Fakat yani bir erkeğin yazdığını unutamıyorsunuz filmi izlerken gibi bir şey söylemiş bir sinema yazarı. Avrupalı sinema yazarları da çok sinirlenmiş hatta bunu söyleyen Amerikalıya. Şey falan mı sormuşum? Erkeğin yazdığını unutamadığım feminist filmler diye sormak istemiyorum da hani Lanthimos olduğu için birazcık ürktüm bunu okuyunca. Yani neticede Lanthimos favorite'ın da çok böyle kadın gözünden çekilmiş bir film olduğunu iddia edemeyiz bence.
Edemeyiz ama öte yandan çok yani toksikliği kendine de bir adam yani hani.
Evet.
Hani toksik evet. Erkek değil, toksik bir insan sadece. Yani evet, filmlerinde çok fazla toksik davranış görüyorsun. Açıklayayım kendimi. Ama hani erkeklikle ve cinsellikle bağlantılı değil sadece sanki. Hani varoluşsal bir toksikliği var kendisi. Konuştukça battın Seda. Anlıyorum. Yani evet, beni şey çok tedirgin ediyor. Barbie'nin olmak istediği ama olamadığı film bu film. Neden? Çünkü bir erkek çekti diye bitiyor sanki o cümle. Ama öte yandan hani dolaştığı yerler eğer doğru şekilde keşfedildiyse gerçekten de umut vaat ediyor. Yani hani filmle ilgili okuduğum birkaç şey var. İşte fragmanda gördüğüm birkaç şey var. Hani bunlar gerçekten doğru şekilde işlendiyse gerçekten tadından yenmez bir film izleyebiliriz. Söylenmemiş bir şey söylüyor olabilir gerçekten yani hani. O yüzden de merak ediyorum.
Ben Oscar tarafından yanaşacağım birazcık. Emma Stone ikinci Oscar'ından konuşuluyor. Yardımcı oyunculardan Mark Ruffalo'ya düzülen övgülerin önünü alamıyoruz arkadaşlar. Mark Ruffalo belli ki sadece aday olmakla yetinmeyip, çünkü komedi niteliği ağırlıklı bir performansmış. Ve burada da şu an sezonun yardımcı erkek oyuncu dalındaki favorisi Ryan Gosling'in karşısında dikilebilir. Ve ben Mark Ruffalo'nun Ryan Gosling'den daha iyi bir anlatısı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Birazcık Sam Rockwell vakası gibi müthiş bir kariyere komedi ağırlıklı bir performansa taşlandırmak. Film de çok beğenilmiş. Buradan belli ki biz en iyi film, en iyi yönetmen dallarındaki adaylıklarla birlikte prodüksiyon tasarımı, senaryosu, kurgusu.
Görsel efekt.
Evet, görsel efekti pek çok dalda göreceğiz. Bu arada son 6 senenin 5 senesinde yardımcı oyuncu dallarında bazı filmlerden çifter aday gördük. Eğer bu istatistik bozulmazsa Willem Dafoe da çok rahat bir şekilde bu senenin Jesse Plemons'ı, işte Woody Harrelson'ı, efendime söyleyeyim Rachel Weisz'ı ya da Emma Stone'u olabilir. Hazırız ya. Yani Lanthimos benim için hiçbir zaman şey olmadı. En sevilmeyen filminin bile bende bir hatırı vardır açıkçası. O yüzden heyecanım zaten vardı. İyice pekişmiş oldu. Okey tamam, şahane bir şey izleyeceğimizden eminim artık. Çünkü yani çılgınca böyle en fazla övgü okuduğum film bu Venedik Telluride sürecinde. Hı-hı.
Aynen. Neredeyse hani tek ses şey diyor, başyapıt diyor. Emma Stone aynı zamanda filmin yapımcılarından biri. Hı-hı. Hani ondan da bahsetmekte fayda var herhalde. Bayağı hani kalbini, ruhunu ve parasını koymuş bu mevzuya. Onun da ilk yapımcı olarak Oscar adaylığı, hayırlı olsun diyelim madem.
Bu arada bugün ortaya çıktı. Lanthimos'la Emma Stone kimselere haber vermeden bir film daha çekmiş.
Ya uzun metraj mı? Gel bir ya bildiğin dört başı mamur film mi? Ben acaba kısa film mi dedim. Gördüm haberi ama
bence
okumadım.
Bence kısa metraj olabilir gibi geldi bana. Ama yani şey bir hoş bir birliktelik bence bu. Ben şeyi seviyorum. Avrupalı yönetmenlerle Amerikalı oyuncuların böyle tarihte de birkaç tane var. Bu tip birliktelikler benim çok hoşuma gidiyor. Şey yani ne bileyim. Birinin müzü olma fikri belki de. Birinin total ilham kaynağı olma fikri çok hoşuma gidiyor. Ve bunu bir erkek yönetmen ve kadın oyuncu olduğunda ya da kadın yönetmen kadın oyuncu olduğunda. Kısacası oyuncumuz kadın olduğunda. Çok mutlu oluyorum. Çünkü aynı şeyi açıkçası hani Scorsese DiCaprio, Scorsese De Niro falan böyle örnekler de var ama bilmiyorum ya. Bu actress sexual'luktan gelen bir şey galiba. Farklı bir haz duyuyorum oradan ben. Ya onun için rol yazmış falan. Çok etkileniyorum bundan.
Bir de şey değil mi yani kadın oyuncu hani demlendikçe, yaş aldıkça daha fazla risk alabiliyor. Oysa ki erkek oyuncularda mevzu tam ters yöne gidiyor.
Evet.
Daha
evet.
Güvenli yerlerde kalmayı seçiyorlar. Ve o yüzden de daha hani yorgun filmler izliyoruz aslında.
Çok katılıyorum.
Ama kadın oyuncu yaş aldıkça zaten kaybedecek bir şeyim yok deyip. Ortalama kadın yaşlanması da öyle bir şey ya. Hani yaş aldıkça deliriyoruz çok güzel bir şekilde. Hoşuma gidiyor benim. Yani tuzun kuruysa hani maddi bir sıkıntı yaşamıyorsan benim gördüğüm etrafımda hep öyle. Kadınlar yaş aldıkça kafasına girip deliriyorlar tatlı tatlı. Aktrislerde de aynı şey oluyor bence. Tam o dönemde yanında olacak yönetmene çok ciddi fırsatlar sunacağını düşünüyorum ben de. Mesela Emma Stone'un 20 yıl sonrasını hayal et Lanthimos'ta. Çok acayip şeyler izleyebiliriz.
Ayy. Devam edelim. Hazır Emma Stone'dan konuştuk ve kadın oyuncu kategorisine uzanalım. Çünkü bunun kadın oyuncu kategorisinde bu kadar adının geçeceğini ben hiç beklemiyordum. Maestro.
Şaşırtıcı değil mi?
Çok şaşırtıcı. Kısa bir özet. Bradley Cooper'ın Leonard Bernstein bir Broadway efsanesinin biyografisini çekti. Geçtiğimiz bölümlerde hatta burnun prostetiğiyle ilgili konuşmuştuk. Filmin tanıtımları başladığından beri ağırlık hep Kerry Mulligan'dan yana. Ben stratejik bir şey olabilir mi diyordu. Değilmiş. Çok övülüyor filmdeki performansı. Birkaç tane şey yorum okudum. Mulligan'ın kariyerindeki en iyi hali diye. Seda.
Hı hı. Ya nasıl böyle bir şey olabilir başlangıç olarak?
Bir Mulligan daha ne kadar
mısınız?
İyi olabilir?
Ya benim bayılmama mı istiyorsunuz şu anda?
Ya bir de film
şey
olarak.
Gibi Mad Men'deki January Jones gibi şuraya yığılacağım şimdi. Başlangıç olarak. İkincisi bu nasıl bir ters köşedir Sayın Bradley Cooper beyefendi?
Vallahi
bizden Jake Gyllenhaal'u alıp ondan sonra Kerry Mulligan'ı mı veriyorsun? Sen ne yapmaya çalışıyorsun adam?
Hep bu wildlife tutmadı diye oldu bu bak bu.
Ah bak gördün mü ince gördün gerçekten. Ah. Buradan Paul Dano ile Zoe Kazan'a da öpücükler. Afişlerde falan da ben yani şu sıralar sosyal medya ve haber tüketimim birazcık yani çok yorgunken bakıyorum genelde. O yüzden böyle bir fikir olarak aklımda kalıyor. Hani filmle ilgili bir Bradley Cooper'ın burnu, iki afişlerde ve her yerde Kerry Mulligan. Allah Allah evet. Ne oluyor ya falan dedim ben başlangıçta. Sonra gelen eleştirilerle beraber ampul yandı. Bir dakika ya bu kadın merkezli bir anlatımıymış. Vay arkadaş dedim. Merak ettim. Yapacak bir şey yok.
Evet yani zorla bize bu sıkıcı gibi gözüken biyografiyi izlettirecek.
Hayır bu yaşta biyografi merak ettiriyorlar. Gerçekten inanılır gibi değil.
Ah be Bradley Bey. Ah be Bradley Bey. Filmde de genel olarak tepkiler pozitif bu arada. Sevgili dinleyiciler yani en iyi film yarışında da Maestro'nun adını görürseniz hiç şaşırmayın. Bradley Cooper da keza hatta bu Saltburn'le Barry Keoghan'dan boşalan bir koltuğa yerleşmiş gibi de davranabiliriz.
Yani tabii şu da var. Amerika için çok büyük bir figür.
Evet. Evet.
Bahsettiğimiz kişi. O yüzden de bizim buradan öngöremediğimiz kadar ciddi takipçisi olacaktır. Hani bilmiyorum abartı mı? Bizim hani Zeki Müren biyopiği çekmemiz falan gibi mi oluyor sence? Kime denk düşüyor? Ona denk düşen kimse de yok da böyle bir hani
yok
dönem
yani.
Ve bilinirlik anlamında.
Bilmiyorum ki belki şey olabilir mi? Şu an tiyatro olduğu için bunu şey yapacağım. Zeki Alasya, Metin Metin Akpınar. Onların hani böyle bir kariyer yolculuğuyla ilgili bir şey çekilse falan. Çünkü o döneme biraz daha hitap eden bir iş ya. Belki oradan benzeteyim diyeceğim ama yine de Leonard Bernstein bilemedim. Ya şeyi falan tahmin edebiliyorum. Eğer kampanya yapmaya tekrar başlarlarsa grev biter ve Oscar sezonuna yetişirse Lin-Manuel Miranda'nın kapı kapı gezip Maestro'ya oy isteyeceğine çok eminim mesela.
Yani bir de şöyle bir şey var. Eğer grev bitmezse de Bernstein'in bütün ailesi filmin arkasında. Hani oyuncular çıkıp evet. konuşamaz ama onlar çıkıp konuşabilir. O anlamda da aslında ellerinde güçlü bir kampanya silahı var. Kullanmak isterlerse şayet.
Kullanırlar gibi geliyor bana.
Burada şeyden bahsedelim mi? Carey Mulligan'ın aslında bir tane de dezavantajı var. Karakter Latin kökenli ama Carey Mulligan beyaz, ötesi beyaz. O yüzden de Latin... Aha, evet. Ya yani şöyle, annesi ya da babası karakterin Latin kökenliymiş ve hani Latin birinin oynamamış olması Latin çevreler tarafından çok hoş karşılanmamış. Bununla alakalı biraz sesler yükseldi. Savunanlar da diyor ki evet ama hani 4'te 1 Latin, 4'te 3 beyaz ve Carey Mulligan da çok yetenekli bir oyuncu. Bununla alakalı bir takım tartışmalar oluyor. Film daha çok bilinirlik kazandıkça bu mevzu daha da alevlenecektir diye düşünüyorum ben.
Ya ben önüme düşmedi bu. Dikkat etmemişim yani. O yüzden bilmiyordum ama evet, sezonda mutlaka tekrardan konuşulur, gündeme gelir. Bilhassa filmin vizyonuna yakın. Evet, All of Us Strangers'ı da konuşmamız lazım. Çünkü Andrew Haber, Allah Andrew Scott, kocam Paul Mescal da kumam.
İsim koymak zorunda değilsin her ilişkinde.
Ya çok beğenildi.
İnanılmaz yani. Şunu düşündüm ben. Ben Normal People'a çok bayılmamıştım açıkçası. Paul Mescal'ı da yani bulmuştum. Bu sene Paul Mescal'ı sevmem için gerçekten bütün yıldızlar sıraya dizilmiş durumda. Yani şey gibi, kedi gibi sonunda bana kendini sevdirecek sanırsam. Bu iş oraya gidiyor.
Ama çok enteresan bir kariyer Seda ya. Yani tamam, okey, çok büyük bir roman uyarlamasıydı bu. Yani roman çok büyük olduğu için değil, çok sükse yapmış bir roman olduğu için. Fakat şeydi, yerel bir yapımdı aslında. No name oyuncularla çalıştılar. Oradan bir anda yükselmek, Emmy adaylığı almak, ertesinde çektiğin ilk filmle Oscar adaylığı almak ve şu an ben nereye kafamı çevirsem Paul Mescal'ın evet, kadroya dahil edildiğini görüyorum. İkinci Gladiator'da oynayacak olması. Bu sene işte Saoirse Ronan'la filmi geliyor. Yok efendim tiyatroda o. Yok işte televizyonda bu. Ya enteresan bir hikaye. Timothée Chalamet'e çok benzer bir başlangıçtı bu. Fakat Paul Mescal'ın, yani bunu söyleyeceğim için çok üzgünüm ama, geleneksel güzellik anlayışına da fiziksel olarak daha yakın bir isim olduğunu düşünüyorum Paul Mescal'ın ben. Çünkü Timothée Chalamet'in minyonluğundan sebep ne olursa olsun yaşlanamama durumu olacak. Yani bir 20 sene sonra Timothée Chalamet hala aynı gözükecek çünkü. Paul Mescal birazcık genç Marlon Brando gibi bir durumu var yani tip olarak.
Ay ne diyorsun? Ne diyorsun Umur?
Tip olarak var diyorum. Şey olarak değil, oyunculuk olarak neyse ki yok Tanrı'ya şükür. Ama bilemiyorum ben şeyim, çok büyük bir Paul Mescal fanı olmamakla birlikte heyecanlanıyorum yani bu işin nereye gideceğini izlerken. Jennifer yani Lawrence ilk doğduğunda da çok Jennifer Lawrence ilk çıktığında da çok heyecanlıydım.
Elimizde doğdu.
Benzer bir yerdeyim.
Ya ben bu genç işte ada kökenli diyeyim aktörlerin böyle küçük işlerle tatmin olan, hani kendilerini ve zanaatlerini keşfetmek için vakit harcadıkları kariyer tercihlerini çok seviyorum. Yani işte ne bileyim, Robert Pattinson gitti Avustralya'da bir tane film çekti. Kim izledi bilmiyorum o filmi. Şu an adını hatırlayamadım. Guy Pearce'la oynadı.
Evet evet.
Ne bileyim işte Harry Potter'ın başrolünden Daniel Radcliffe gitti İngiltere'de tiyatro yaptı yıllarca. Ondan sonra gitti ölü bir adamı oynadı bir bağımsız filmde falan. İşte Paul Mescal, yani tamam şu an hani Gladiator'a varmış olabilir ama oraya gidene kadar da ben eminim bir sürü süper kahraman filminde oynama şansı olmuştur. Ama hani daha riskli ve daha az seyirciye ulaşma ihtimali olan yerlerde kendini ve zanaatini keşfetmek için vakit ve enerji harcaması, akarken doldurmaya çalışmaması, hani amiyane tabirle benim çok hoşuma gidiyor. Ya bilmiyorum, belki sosyal devlet farkıdır. Böyle bir şey rahatlığı var. Acelemiz yok. O yolun tadını çıkarıyoruz rahatlığı var. Hani Amerikalı oyuncularda böyle, Timothée Chalamet'de de görüyoruz. En iyi yönetmenlerle çalışayım, en büyük filmlerde oynayayım, Oscar'lar bilmem ne. Hani Paul Mescal'ın öyle bir derdi yok belli ki. O yok. Bana çok şey geliyor, çok yakın geliyor şey olarak hani. Oyuncu değilim elbette ama hani oyuncu olsam ben de öyle bir yolu izlemeyi tercih edermişim gibi geliyor. O yüzden daha çok ilgimi çekiyor.
Şey, bana çok eskiden böyle düşürdüm yani, Jude Law'un kariyer seçimleri bana bunu çok hissettirirdi. Sonra tabii bir şeyler oldu ona da yani. muhtemelen güzeller güzeli eşin dadısıyla aldattığı için belki de girdiği maddi sorumluluklardan
olabilir. Böyle kariyer çok çocukla da gelen.
Aynen öyle. Kariyer seçimleri ilginç seçti ama hani fiziksel olarak avantajlı diyebileceğimiz tırnak içerisinde isimlerin böyle riskli seçimler yapması, bilhassa işte Amerika'daki denkleriyle, işte Leonardo DiCaprio'nun kariyerine bakıyorum mesela, gerçekten kusasım geliyor benim artık. Leo'nun bu risksizliği ve sürekli büyük yönetmenlerle çalışma çabası ve Timothy Chalamet de senin de dediğin gibi aynı yoldan yürüyecek belli ki. Bana çok yorucu, çok samimiyetsiz ve bunu savunan insanlar da ne diyor biliyor musun? Onlar teklif ediyorsa hayır mı desin? Ya desin. Desin,
evet,
risk
desin.
Olsun
başka
yani.
Bir şey yapmak istiyorum desin.
Zaten arkadaşlar bunlar en büyük oyuncular ya. Bu senaryolar hep ilk onlara gidiyor.
Evet evet.
Başkasına
aynen.
Gitmiyor yani. Bunlar önce onlara gidiyor. Ve onların içerisinden gidiyor yine en risksizini seçiyor. Çok sıkıcı.
Demişken mesela Killers of the Flower Moon enteresan bir seçim olmuş. Şimdi normalde hikaye bir seri cinayet mi ne olduğu belli olmayan, şiddet içeren, ölümü araştıran bir dedektifin hikayesi gibi framelenmiş. Hı hı. Ve kitap da öyle bu arada. Öyle çerçevelenmiş ve kitap da böyle anlatıyor. Dedektifin gözünden anlatıyor ve DiCaprio da bu dedektifi oynayacakmış aslında. Sonra, hı hı, kitabı okuyunca hikayeyi tamamen değiştirmeyi, doğruysa şayet, DiCaprio önermiş. Ve hikayenin ortasında bir yerde, ama kesinlikle merkezi diyemem, bir erkek karakter var. Sadakatinin nerede olduğunu anlamakta güçlük çekeceğimiz. Yani kitabı okuyunca çok bariz görüyorsun da hani filmi bunun etrafına kurgulamayı seçmiş. Ve o dedektif karakterini Plemons oynuyor. Ve hikayenin merkezindeki kadın, yerli, Amerikan yerlisi kadın karakterin daha öne çıkarılmasını öneren DiCaprio'ymuş eğer doğruysa. Yani film yaklaştıkça daha fazla detay öğreniriz bence hikayenin nasıl bu hale geldiğiyle ilgili. Hani bu mesela daha güvenli olan gerçekten o dedektifi oynamak olurdu. Ha ama o dedektifi oynadı diye de kimse ona Oscar vermezdi. O ayrı. Merak ettiğim, sonucunu görmeyi isteyeceğim bir oyuncu tercihi. O anlamda da belki de bizi dinliyordur Leonardo'cum. Öpücükler canım. Bilmiyorum 40 yaşında bir kadından öpücük almak ister misin ama. Öpücükler.
Sezonda çıkar artık DiCaprio, zaten bize ne yediğini bile anlatır.
Ama yasak biliyorsun.
Ay yok onu, neyse aktivist kendisi malum. Şimdi DiCaprio'muzu oradan vurmayayım. Biz ne konuşuyorduk bu arada? All of Us Strangers konuşuyorduk, buraya geldik. Erkek oyuncu kategorisinde herkese o zaman başarılar dileyerek bir sonraki meselemize geçeyim. David Fincher'ın yeni filmi The Killer. Şimdi The Killer'ı ben çok büyük bir heyecanla bekliyordum. Fakat Michael Fassbender'la ilgili benim bilmediğim bayağı bir şeyler varmış. Ve bunlar benim... Biz konuştuk mu bunu Seda seninle?
Yok, konuşmadık bence. Ya ben biliyordum. Hatta acaba şeyde konuştuk mu? Alicia Vikander neden Michael Fassbender'la evlenir ki?
O olabilir. Olabilir. Çünkü
belki kayıt dışı konuşmuşuzdur. Bilmiyorum.
Olabilir. O da olabilir. Ev içi şiddet gibi bir durum söz konusu.
Kız arkadaşından gelen bir takım suçlamalar var.
Fiziksel şiddet ve yani Fassbender de birazcık bir isim. Böyle kameranın karşısında çok çıkmayı sevmeyen, farklı, bu starlık meselesinde değil de gerçekten oyunculuk meselesindeymiş gibi davranan birisi. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemeyiz de. Böyle tüm şeyim, hevesim kaçtı The Killer'la ilgili. Gelen yorumlar da...
Hollywood'daki tek karaktersiz adam Michael Fassbender mi? Sen filmine bak.
Diyorsun.
Ay tabii, buna bakarsak hiç film izleyemeyiz.
Ay ne bileyim, ben Fassbender'ı çok severim. İki tane Oscar Boy film ödülü var Fassbender'ın çünkü.
ben de severim. Yani şimdi, severim yani. İzlemeyi sevdiğim bir adam.
Filme döneyim.
Ha yani karaktersiz tek Hollywood aktörü o değildir diye düşünüyorum da, o yüzden.
Haklısın be. Yani ne diyeyim ki sana? Şu an bir şey de diyemiyorum ama bu konunun üzerindeyim.
Tamam, bunu takipçisi olalım.
Aynen, takipçisi olalım. Filme dönecek olursak, yani genel olarak beğenildi ama çok da bayılınmadı. Sanırım çok umutlanmamamız gerek. Ne bir Zodiac kokusu alınmış, ne bir Seven, ne de bir Mindhunter. Tilda Swinton'ın çok böyle boşa kullanıldığından bahsedilmiş. Ondan sonra Fassbender'ın karakteri de çok az sanırım diyaloğu varmış. Tamamen aksiyonuyla, gerilimiyle işleyen bir filmmiş. Üzdüm be Fincher. Heyecanlanmıştık.
Girl with the Dragon Tattoo'yu sever misin?
Evet, maalesef severim. Ben sevenlerdenim.
Ben de severim. Başyapıt değil bence ama çok iyi bir aksiyon filmi olduğunu düşünüyorum. Ben şey
Bence
çok
de.
severim zaten. Hani böyle polisiye hikaye izlemeyi çok severim. Hani pandemide bütün İsveç, Danimarka, Norveç, Finlandiya yapımı gerilim filmlerini izleyip dizilerini izleyip bitirmiş biri olarak ve İzlanda, affedersin. O coğrafyada geçen İngilizce tatlı bir hikaye izlemişim. Tatlı bir hikaye izlemişim gibi geldi. O kadar iyiyse bana yeter. Daha fazlasını beklemiyorum. Şımarıklık olur.
Ben artık Fincher'ın da böyle bir tacını taktığını izlemek istiyorum. Yani Scorsese gibi olacak bu gidişle. Böyle kariyerinin sonlarına doğru bir şeyler alacak. O üzüyor.
Bir Hong Kong filminin yeniden çekimiyle diyorsun.
Yani öyle Departed da çok taş gibi film ama hani Scorsese yapan film mi? Hayır.
Değil
Gerçekten
tabii
en
ama ben
iyi...
onu da çok severim.
Ben de çok severim. Ya en iyi film kategorisinde gördüğüm sırası geldiği için verilen çok nadir ödüllerden birisi Departed'in aldığı ödül. O yüzden böyle işte bilemiyorum, emin olamıyorum.
Fincher demişken şeyden bahsedelim. Grev'le ilgili bence mesela Michael Fassbender'dan daha üzücü olan Fincher'ın şey demiş olması. İki tarafı da anlıyorum demiş olması Grev'le ilgili olarak.
Ben bunu da görmedim ve
Ay
yuh.
böyle bir beyanı var aynen. İki tarafı da anlıyorum demiş. Ya bu şeyden daha üzücü Michael Fassbender'ın aile içi şiddet eğilimi olmasından daha üzücü bence. Kimlerin filmlerini beğeniyoruz dedirtti bana. Neyse böyleyken böyle.
Jamie Lee Curtis'le Fincher'ı bir çay içmeye göndermek mi?
İçmişler o çayı bence zaten.
Tea Party'de.
Tip. Çok iyiydi.
Uzun uzun bu başlıkları konuştuk ama bir kısa kısa bir şeyleri de anmak istiyoruz. Çünkü yani inanılmaz fazla film gösterildi. Ben iki tane istatistiğe bir değinerek başlayayım. Annette Bening'in geçen bölümde konuştuğumuz Netflix için yaptığı Nihat filminde Jodie Foster tarihte ilk kez openly gay bir karakteri canlandırıyor ve kendisi
Yay!
hakkında küçük bir Oscar buzz var. Hani Bening aday olmaz, Foster aday olabilir bile diyor insanlar. Bununla birlikte kin senaristi Dustin Lance Black'in yazdığı Rustin diye bir biyografi gelecek. O da bir gay aktivist hakkında bir hikaye. Başrolünde yine bir openly gay oyuncu Colman Domingo var. O da eğer ki Oscar'a aday olursa ki bence aday olmanın ötesinde ödülü bile almayı ihtimali var. Tarihte ikinci kez en iyi erkek oyuncu kategorisinde openly gay bir oyuncunun aday olduğunu göreceğiz. Yani Ian McKellen'dan beri hiç olmamış bu.
İnanılmaz gerçekten.
Yani ikisi de bu arada Netflix filmi. Çok heyecanlandığım filmler değil fakat yani Nihat için tabii ki heyecanlı değilim de kesin izleyeceğiz yani o 90'lar
Tabii.
kopumundan bahsetmiştik.
Tabii.
Benning adına üzüldüm öyle söyleyeyim.
Priscilla'yı konuşalım. Dün gala yaptı. Beğenildi de sanki.
Evet ya ben Melikşah'ın yorumunu gördüm. Böyle çok kötü bir şey zannettim. Sonra bir girdim herkes de beğenmiş.
Beğenmişler. O da arkasında hani Priscilla'nın ta kendisi arkasında. Hani Bernstein gibi biraz o anlamda. O da çok öne çıkmış bir erkek karakterin arkasında kalmış kadının hikayesini anlatıyor. O anlamda Maestro ile aslında benzerlikleri de var. De Maestro'ya göre çok daha küçük ve ekonomik bir filmdir diye tahmin ediyorum. Ama yine Amerika için çok önemli bir karakter. O yüzden de adını duyacağımızı düşünüyorum ben.
Geçen sene Elvis filminde bence anladık hep birlikte Presley'nin neler ifade ettiğini Amerika'ya. Bir de Marie Antoinette benzetmeleri yapılmış. Çünkü Elvis Land, Elvis Presley şarkılarının kullanılmasına izin vermemiş. Sofia Coppola da bu yöntemi tercih etmiş ve modern parçalar kullanmaya gitmiş. Yaşasın ya. İzleriz. İzleyeceğiz yani.
Şey çok
Bekliyoruz
hoşuma
Presley'yi.
gitti. Biri şey diyor bu filmi Elvis Estate'i beğenmeyecektir diyor. Sofia Coppola da onlar için çekmedim zaten diyor.
Konuş be kraliçe.
Kraliçe yemin ederim kraliçe.
Ya New
Nepo Baby
York'un
nasıl olsun böyle olsun lütfen.
Vallahi New York'un taşları ayağına çarpmasın, değmesin be kraliçem benim. Evet, New York'tan devam edelim. Gerçi New York'la hiç alakası yok bu beyefendinin ama bana hep bir New York'luymuş gibi geliyor. Richard Linklater'ın filmi dün gösterildi. Ambargo sanırım bugün kalkacak. Ama şöyle söyleyeyim, inanılmaz iyi yorumlar var. Çok acil bir şekilde bir dağıtımcının alması ve Oscar yarışına da koşa koşa yetişmesi bekleniyor. İnanılmaz iyi bir ana akım filmi olduğu söyleniyor bu arada. Linklater'ın çok da çekmeyi sevdiği bir tür değil aslında.
Değil,
Hani ana
evet.
akım
Yani bunun için
seyirci
tanınmıyor.
Evet, ana akım seyirciye hitap eden ama daha böyle bağımsız sinemanın formülleri üzerinden ilerleyen işler çeker. Başrolünde Glenn Powell var ve çok da tanınmayan bir oyuncusu var. Ben sadece övgü okudum. Ambargonun kalkmasını merakla bekliyorum.
Aa, benden de o kadar. Şeyden bahsedelim. Michael Mann'in uzun bir aradan sonra salonlara dönüşü, şeyin aradan çekilmesiyle, Dune'un da aradan çekilmesiyle Oppenheimer'ı köşeye sıkıştıracak olan, Oppenheimer'ın ses kurgucularını köşeye sıkıştıracak olan film. Ferrari izinleri olduğu için oyuncuların da promosyon yapabildiği, seyirci karşısına çıkabildiği Ferrari hızlı bir başlangıç yaptı sezona diyorum ben de. Sen ne diyorsun?
Yani yaptı ama çok böyle üzerine konuşmayacağız gibi geliyor bana. Yani bir
Yani
böyle
işte
bir
şey bu babanın bu sezon izleyip çok beğeneceği film.
Evet. Bu doğru. Bu çok doğru.
Babanızın en seveceği film geldi.
Babaların çok beğeneceği demişken o zaman The Bike Riders'ı da alalım. Bir motosiklet çetesinin daha motosiklet ekibinin çeteleşmesini anlatıyormuş. Yani Jeff Nichols neden bu filmi çekti? Filmle ilgili yorumların hepsi neden meh seviyesinde? Ben niye bir noktada Jodie Comer için heyecanlandım falan gibi sorularım var ama bekleyeni varsa geçmiş olsun. Çünkü o kadar da iyi bir şey değilmiş.
Jodie Comer'la alakalı mı? Herkes çok olumlu konuşuyor. Ama ben kadının
Evet.
filmden bir karesini bile görmedim. Yani rolü ne onu bile bilmiyorum.
Vallahi bir Austin Butler'ın karakterinin çevresinde dönüyormuş sanırım hikaye ve çok karizmatikmiş sanırım filmde. Ben şeyleri dinledim,
Yani...
In The Wire'ın podcast'ini dinledim. Şaşırmadı. Ama bilmiyorum, başka hiçbir şey yok henüz. Bir görsel materyal paylaşılmadı. Beklemeye devam.
Yani bu da bence Amerikan kültürüyle alakalı bir şey ama. Hani o motosiklet üzerinde işte Brando'yu andık. Rahmet istedi. Hani o Brando'dan bu yana gelen işte şeyin Dennis Hopper'ın falan da vakti zamanında Easy Rider'lar bilmem nelerden gelen bir böyle yolda olma ve motosiklet üstünde olma ile alakalı bir kültür var sonuçta bence. Onunla alakalı yine çok heyecanlanıyor olmaları
Sedacığım
insanların.
ama burada Ortaköy'deki Harley Davidson dükkanını unutuyorsun yani. İstanbul'un ucunda vardı.
Doğru. Ataşehir'de de var. Watergarden girişinde. Arada toplanıyorlar orada.
Vallahi
Ben
ben
şahsen
çocuk...
çocuğumu atlı karıncaya götürüyorum orada. O zaman görüyorum ama.
Ay ben Göktürk'te otururken Tamer Karadağlı'nın motoru vardı işte, o da orada oturuyor. Sürekli böyle evinden 500 metre ilerideki Starbucks'a bile motosikletine binip gidiyordu.
Ehlen
Ve tam takım
ve sehlen
giyinip
diyorsun.
inşallah devlet tiyatrolarındaki işine de motosikletle gider
İnşallah.
diyerek Holdovers'a da değinelim o zaman. Alexander Payne'in yeni filmi.
Bu da annemizin
Bu
en sevdiği film mi olacak?
aynen öyle duruyor. Paul Giamatti için Sideways'ten beri en iyi performansı demiş. Böyle 80'lerdeki aile filmlerini, Christmas filmlerini hatırlattığını
Yani çok
okudum.
ilk aklıma gelen benim de şey tabii yani herkes gibi renk paletinden karakterlere o Captain My Captain Dead Poets Society vibe'ı biraz.
Evet, o şey de okul olması sebebiyle de
İşte okul olması, renk paleti, dönem, işte
çok
öğretmen-öğrenci
anlıyorum.
ilişkisi falan gibi ilk akla
Paul
gelen.
Giamatti yeni Robin Williams mıdır falan, saçma oluyorum tabii ki de. Filmdeki genç oyuncu ile ilgili çok övgü okudum bu arada. Böyle yardımcı erkek oyuncu dalında aday olabileceğini düşünenler var. Onu da not düşelim.
Yardımcı kadın oyuncu için iddialı bir film bu, değil mi?
Evet, Divine Joy Randolph. Bu şeyde izlemiştik. Dolemite Is My Name'de izlemiştik. Bir de High Fidelity dizisinde izlemiştik.
Fidelity'de.
Çok tatlı birisi kendisi. Ben çok seviyorum. Yani inşallah aday olur ya. Her şeyin en iyisini hak eden bir kraliçe gibi duruyor.
Öyle gibi
Lizzo gibi bir
gözüküyor.
şey çıkmazsa bence
Asla
okey.
bilemezsin.
Tereddüt çizgisi ve yurt da Horizontal seçkisinde gösterildi bu arada. İkisine de ödül töreninde bol şans diliyoruz. Ve Venedik'le ilgili bir konu daha var. Hatta iki konumuz daha var. Birincisi Roman Polanski'nin filminin Rotten Tomatoes'ta %0'la açılışı yapması. Ve dün Woody Allen'ın Kırmızı Halı'da yuha alınıp salonda alkışlanması.
Yani diyecek bir şey yok ya pek. Keşke hani mesajı alsalar da artık kendi kendilerine emekli etseler diyorum. Benim ikisinin de çok sevdiğim filmleri var. Yani var yapacak bir şey yok. özellikle Woody Allen'ın hani diyalog matematiğini çok severek büyüdüm. Yani sinema zevkimde çok etkisi olmuştur o yüzden. Kendisi hakkında daha fazla olumsuz konuşmak istemiyorum ama keşke mesaj alsa ve kenara çekilse artık diyorum.
Vallahi kenara çekilmediği gibi beyefendi bu geçen günlerde federasyon başkanı kadın bir sporcuyu dudaklarından öptü ya. Yani o bir sevgi göstermiş, göstergesiymiş de bunun için işte kariyerinin bitmiş olmasını falan anlam veremiyormuş. Ya Woody Allen ne olur evine git, oksijen maskeni tak ve ölümü bekle artık. Gerçekten sinirlerimi tepeme çıkartıyorsun. Hani yap, film yapmaya devam ettiğin yetmezmiş gibi bu zehirli açıklamaları anlamıyorum ben. Tamam okey, iğrenç evet. Bir insansın. Bir şekilde film de çekiyorsun. Sana bunları veren de var. Bir ödenek veren de var. Geçen gün şey mesela Elton John'la Kevin Spacey beraber yemek yemiş. Onu da görünce sinirlerim tepeme çıktı. Ama bari çıkıp şunları söylemeyin ya. Yani ne amaç ne artık? Kopun. Sen Hülya Avşar mısın? Ne ihtiyacın var ya magazin programına çıkar gibi. Ne alaka? Ona destek vermiş de onu anlıyormuş da bunu ediyormuş da. Sen kimsin, neyi anlıyorsun?
Evet, bir de yani keşke bu kadar enerjinizi mağdurları anlamaya harcasanız.
Yo, zaten mağdurlarla evlenmeyi tercih ediyor Woody Allen biliyorsun. Neyse. Burada da beyan esastır diyeceğiz, kadın şey yapacağız diyeceğiz ama bilmiyorum ya, duygusal manipülasyon diye bir şey de var. Yıllarca duygusal manipülasyona uğrayan bir sürü insan var. Bizim asıl sıkıntımız Seda ile sürekli DM'lerimizde böyle ya burada ne dönüyor dediğimiz. Benim artık dayanamayıp tweet attığım bir konu Venedik'teki Türkiye'li ünlülerimiz. Burada işte Demet Özdemir, Hafsanur Sancak Tutan, Melis Sezen, Boran Kuzun, Salih Bademci, biri daha vardı hatırlamıyorum. Dilan Çiçek Deniz.
Dilan Çiçek Deniz.
Dilan Hanım bu arada çok yanlış bir doktor. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu ünlülerimiz oradalar. Ve bizim basınımız sadece bu ünlülerden bahsediyor.
Evet, sadece Venedik'te onlar varmışçasına. Oysa ki daha dün yerli ve milli bir film premier yaptı.
Hiç umurlarında değil.
Hiç umurları olmadı aynen.
Ya Demet Özdemir'in ödül almasından bahsediliyor. Hayır, Demet Özdemir ödül almadı arkadaşlar. Demet Özdemir Mert attı bana bunu yanlış hatırlamıyorsam. Kurt Seyit ve Şura dizisinin oyuncularından birine ödül vermek istiyorlar. Muhtemelen Farah'da, Kıvanç'ta müsait olmadığı için gitmiyor. O dizide kim var? Demet var. Demet'i çağırıyorlar. Demet de gidiyor orada. İki tane takı takıyor.
O dizide Demet Özdemir mi var?
Ya işte ona vermişler o ödülü.
Peki o diziye niye ödül vermek istiyorlar?
Ya bir yere yeni satılmıştır.
Okay.
O dizide Elçin Sangu varmış, Fahriye Evcen varmış. Bu yeni ünlü olan Melisa Aslı Pamuk, Usan Çakır, Birkan Sokul, inanılmaz. Ben izlememiştim Kurt Seyit ve Şuray. Çok şaşırdım kadroyu görünce. Ya basına mı sinirleneyim, bu ünlülere mi sinirleneyim, ona karar veremiyorum. Ben biraz yani ünlülere sinirlenmiş gibi oldum.
Markalara sinirlenelim bence. Yani beni de çağırsalar giderim Venedik'e açıkçası. Stilistlerine sinirlenebiliriz. Çünkü ben bir tane şey kılık görmedim hani. Aa çok şık diyeceğim kılık görmedim şu ana kadar.
Bizim stilistlerimizle de alakalı bir şey. Bu bir de anlaşma yaptıkları şeyle de alakalı. Ben bu oyuncuların da çok zevksiz olduğunu düşünüyorum. Büyük bir çoğunluğu zaten şey de değil yani. Hiç yemeyelim birbirimizi. Büyük bir çoğunluğu çok gençten ünlü olmak, zengin olmak derdiyle bu işlere kalkışıyor. Yani şurada saydığımız, ya Boran Kuzum da kusura bakmasın, Salih Bademci'yi birazcık ayırıyorum. Hepsi çok yeteneksiz oyuncular. Yani bir tane performanslarını bile kenara ayırıp ya şurada da iyi diyemeyeceğimiz berbat oyuncular. Bunlar sadece Türkiye gibi bir pazarda yer aldıkları için para kazanan insanlar. Bir zevkleri de yok, bir şeyleri de yok, bir birikimleri de yok. Melis Sezen'i mesela Kutsal Motor'un konuk olduğu bölümde izledim. Ben saçım başımı yolmak istedim. Demet Özdemir'in saniyesine tahammül edemiyorum. Boran Kuzum'la ilgili zaten tonlarca söylemek istediğim şey var da yazık, kariyerine yazık. Zeval gelmesin daha fazla. Zaten ne zeval gelecekse. O karizmaya, oynadığı filmlere, dizilere bakın. Rezalet bir kariyer yönetimi. Şey de var tabii ki, bu sene grev olduğu için maliyeti daha düşük oyunculara gidiyorlar. Dünya genelinde bu tür festivallerde. Bunu söylediğimden sebep de bana kızanlar olmuş ama ya kusura bakmayın arkadaşlar, yalan mı söyleyeyim? Gerçek bu.
Yani her sene bizden birileri giderdi oraları da.
Bu sene fazlaca oldu ama.
Bu sene bizim medyamızın da demek ki işi gücü yok yani. Şey çok fazla oldu bence. Coverage ne Türkçesi? Medyanın farkındalığı. daha fazla oldu.
Daha çok haber yapılıyor. Bence bizden biraz daha fazla isim var. İkincisi çok yabancı olmadığı için bu isimlere çok yer kalıyor.
Yani şunu görürdük mesela, hani şeyi görürdük. Kırmızı halıda yürüdüklerini görürdük. İki kare fotoğraf görürdük. Şimdi böyle işte uçakta fotoğraf, efendime söyleyeyim, Venedik'e gitmiş gondolda fotoğraf, işte kırmızı halıda video, her çekim, üzerlerindeki kıyafetlerin fiyatlarıyla Instagram postu falan. Yani markalar buna yatırım yapmışlar. Hani güzel, bu kızların da sonuçta büyük iş planlarının bir parçası bu marka işbirlikleri. Ama hani bunu daha zarafetle yapmanın yolları vardır bence. Şu anda markanın kuklası gibi gözüküyorlar. Yani bunu biraz söylemeye çalışıyorum. Yani mesela Emma Stone'un da marka işbirlikleri var. İşte Louis Vuitton'un yüzüydü bir dönem. Şu an kiminle anlaşması var bilmiyorum. Ama hiçbir zaman kırmızı halıda yılan dansı yaparken görmezsiniz. Çünkü o Emma Stone'dur.
Şöyle Fatih Yüreğin hadi hadi hadisiyle Emma Stone'u bir Reyna'da dans ederken görmek isterdim ya.
Ya ne bileyim, mesela Jennifer Lawrence hani Dior'la anlaşması var. Reklam filmi bile çekiyor. İşte fotoğraf çekimleri yapıyor. Ama asla şey görmezsiniz. Hani iç çamaşırının başlayacağı yere kadar çıkmış bir yırtmacı gözümüze sokarak yürüdüğünü görmezsiniz. Bu o yırtmacı tercih etmiş olabilir ama onu o kadar zarafetle taşır ki. O yırtmaçtan bahsetmek ayıp olur. Benim burada çıkıp konuşmam yanlış olur falan hani. O yüzden de böyle bir...
Birazcık ağır ve namus mu diyorsun Seda yoksa sen?
Türk aile yapısına aykırı hareketler bunlar diyorum. Yani o markanın askısı olmak değil de...
Anladım.
Hani ünlü personanı o markayla eşleştirmek
olmayan bir ünlü person olması.
Yani işte neyse. Yani. Hani bunun doğru yapılma şekilleri var. Bir de çok yanlış yapılma şekilleri var. Biz yanlış yapıyormuşuz gibi hissettirdi bana gördüğüm şeyler. Ve bu insanların bir bölümü kariyerlerinin çok başında. En baştan düzeltme fırsatları vardır umarım ki bunu. Çünkü yani bu, ya bundan daha iyilerine layık olduğunu düşünüyorum ülkemin. Deyip çıkıp İstiklal Marşı okuyacağım şimdi.
Evet, o zaman bugün sizi övmek istiyoruz köşesine geçelim. Mehmet Akif Ersoy'u öveceğiz. Ay bugün için hiç hazırlık yapmadık. Bugün sizi övmek istiyoruz,
evet,
köşesinde birisi yok.
Yani amasız fakatsız ve de ironisiz kadın voleybol takımımızı övebiliriz. Ödülü aldılar,
evet.
Getirdiler. Ekonomi evet. Sınıfında da olsa kızlar
aynen
en iyisine layıklar. Kendilerine bir sürü marka işbirliği diliyorum. Bol kazançları olsun.
Burada hepsinin çok güzel olması.
Çok güzel olması.
Bu nasıl
olması.
Bir enerji? Bu nasıl bir enerji?
İşte ya.
Aura
İçlerinin güzelliği bence.
Teşekkür ederiz
verdikleri
yanıt için.
Onlardan herhangi birini de herhangi bir kırmızı halıda yılan dansı yaparken hayal edemiyorum. Yani hani anlatabiliyor muyum? Hani yani kişisel marka duruşu derken bunu kastediyorum. Yoksa kim ne isterse onu yapsın da. Yani anlatabiliyor muyum? Çok bir şey beklemiyorum ve kesinlikle niyetim insanların vücutlarıyla ne yapmaları gerektiğini söylemek değil.
Ben voleybol takımına teşekkür ettikten sonra, bu arada dün epey beni güldürdüğü için otobüste ülkemi lezbiyen yapamayacaksınız diye çıldıran teyze de teşekkür etmek istiyorum. Sağ ol be teyzem. Sen olmasan dün vallahi kahkaha kotamı dolduramayacaktım.
Dün eşim eve geldi, hiç haber bakmamış, dedi ki var mı olumsuz bir şey hani voleybol takımıyla alakalı. Yani dedim bir tane meczup var, sinir krizi geçirmiş şeyde Kadıköy'de olmuşsun da ülkem lezbiyen yapamazsınız diye. Dedim o da güldü ve hani benim şaka yaptığımı düşündü. Dedim sence ben bu kadar zeki miyim? Bunu hayal edebilmiş olabilir miyim? Bu kadar yaratıcı mıyım sence? Bu gerçekten damarlarımızda akan asil kanın bir sonucu yani.
Ben şeyi çok merak ediyorum. Biri daha söylemiş bunu. Çok hoşuma gitti bu tartışma. Yani neden mesela çocuklarınızın neden size değil de lezbiyene, gaye, transseksüellere özeneceğini düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum ben. Neden
güzelmiş.
Yani? Mesela annelerine babalarına değil de ülkedeki yani %90'lı heteroseksüel olduğu iddia edilen ülkedeki diğer heterolara değil de bu böyle toplum tarafından dışlanan, her türlü saldırıya maruz kalan, iş ortamında tacize uğrayan, ev tutmakta bile zorlananlara neden özeniyorlar bu çocuklar acaba? Yani neden? Size göre özeniyor bu arada tabii de. Çok merak ediyorum. Bunun cevabını verebilecek böyle manyak bir dinleyicimiz varsa bana umurtas@gmail.com hesabından ulaşabilir diyor ve bölümü kapatıyorum Seda. Çok çok uzun konuştuk.
Çok uzun konuştuk. Hiçbir şey izlememiş halimizde çok uzun konuştuk.
Aynen öyle. Bu bir alışıktır ya bizim dinleyicim. Eski dinleyicimiz alışıktır. Spotify ve Apple Podcast üzerinden bizi takiplemeyi lütfen unutmayın. Çünkü neden takiplemeyesiniz? Yeni bölümün bildirimini erkenden görmeyesiniz. Bizi buraya kadar dinleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.